Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Ben Deniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırladığı Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Efendim, Eğitim Dünyası programında güncel meseleleri konuşuyoruz, eğitimle ilgili meseleleri konuşuyoruz, paylaşıyoruz ve eğitimle ilgili meseleleri konuşurken bazen misafir davet ediyoruz, bazen bendeniz tek başına bu programı yürütüyoruz. Evet, geçtiğimiz hafta Eğitim Dünyası programında benim 20 yıl önceki deneyimlediğim nörolingüistik program üzerine, yani başarıya ulaşmak ve bireysel mükemmelliğe ulaşmak adına çoğunlukla kanıtlandığını düşündüğüm bazı teknikler üzerine paylaşımda bulunmuştuk. NLP veya NLP adını verdiğimiz bu tekniklerle ilgili hikayemi paylaşmıştık. Yaklaşık 2000'li yıllarda Oğuz Saygın Hoca ile birlikte başlayan bir programa dahil oluşum şeklimi anlatmıştım ve daha sonra NLP'nin bazı varsayımlarından, bazı kuramlarından, ilkelerinden bahsetmiştim. Tabii bu ilkeleri hatırlatacağım yine. Daha sonra da kaldığımız yerden inşallah devam edeceğim. Çünkü neden böyle bir programı gündeme aldığımı geçen hafta ifade etmiştim. Çünkü eğitimcilerin de, yani biz eğitimciler, biz öğretmenler, okul yöneticileri için de bir mükemmelliğe ulaşmak, ulaştırmak ve okullarda öğrencileri başarı ulaştırmak adına NLP'nin bazı tekniklerinin kullanabileceğini düşünmekteyim. Bunun kendi yaşamımda da, bulunduğum okullarda katkısı olduğundan geçtiğimiz hafta bahsetmiştim. Bununla ilgili bazı okullarda yapmış olduğumuz çalışmalardan bahsetmiştim, hatırlayacaksınız. Tabii önce bu yeni bölüme girmeden önce, bir haftadır içimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor adeta. Türkiye'nin özellikle Akdeniz bölgesi başta olmak üzere Manavgat'tan başlayan, daha sonra Marmaris'e, Bodrum'a, Fethiye'ye ve Mersin'e kadar sıçrayan, işte Kayseri'de, Hatay'da ve birçok ilimizde, şimdi İzmir'de olduğunu duyduğumuz orman yangınlarından dolayı gerçekten içimiz yanıyor. Ciğerlerimiz parçalanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Bu noktada üzgün olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye'mizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diliyorum. Çünkü sadece orman ağaçları yanmıyor, ormanlar yok edilmiyor. Orman hayatı içerisinde yaşayan birçok canlı bu konuda mağdur durumda, telef olmuş durumda, yazık olmuş durumda. Orman köylerimiz yanmış durumda, köylümüz ve o bölgede yaşayan birçok insanımız mağdur olmuş durumda. O bölgelere yakın otel sahipleri yaz turizminde bir hareketlilik beklerken onların mağduriyetleri söz konusu. Ve Türkiye'nin her tarafı adeta cayır cayır yanıyor dersek abartı olmaz. Bu anlamda üzüntümüz büyük. Tabii devletimiz bütün kurumları ile ciddi anlamda mücadele ediyor. Uçaklarıyla, helikopterleriyle, insansız hava araçlarıyla, itfaiye araçlarıyla, orman işçisiyle, personeliyle, köylüsüyle, vatandaşıyla hep beraber mücadele ediyor. Tabii yakılan yerlerin yeniden inşa edilmesi, yeniden ağaçların, fidanların ağaç olması için çaba sarf etmek gerekiyor. Asla o yakılmış yerlerin, yakılan yerlerin daha sonra tahrimar edilip yeniden şehirleşmeye açılması, imara açılması kesinlikle tasvip etmiyorum. Böyle bir hainlik varsa da hakkımı helal etmiyorum. Böyle bir düşünce varsa da kesinlikle hakkımı helal etmiyorum. Ama bu tabii orman yangınlarının temelinin arka planında hava sıcaklıklarının yükselmiş olmasının ciddi anlamda etkisi olduğu genel olarak varsayım olmakla birlikte, bir terör saldırısı mı, bir sabotaj mı veya bir başka bir durum söz konusu mu, bununla ilgili olarak da Türkiye Cumhuriyeti adli makamları da ciddi şekilde araştırma yapıyor. Sonuna kadar da gidilmeli ve kim olursa olsun bunun cezası en yüksek düzeyde, en üst düzeyde verilmeli. Gerçekten içimiz yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Bu noktada üzgünüz, bu noktada canımız sıkkın. Tabii hemen Türkiye olarak da olaya doğru bir bakış gerçekleştirmek gerekiyor. Yanan yerleri yeniden inşa edebilmek için de yine merhamet duygumuzda. Tabii ki gideni yerine getirmek mümkün değil, gidenin yerine koymak mümkün değil. Hal böyle olunca yapılması gereken tek şey, hemen o yakılan bölgelerde soğutma çalışması biter bitmez işte toprağın dinlendirilmesinden, temizlenmesinden sonra işte kök çalışması yapılıyor, dinlenme yapılıyor, havalandırılıyor. Tabii o yanan bölgelerde ister istemez toprak da bir takım özelliklerini kaybetti. Böyle olunca bu çalışmalar biter bitmez hemen fidan dikimine başlanması gerekiyor. Bu noktada milletimiz, hamiyetsever milletimiz, merhamet duygusu yüksek olan milletimiz bu acısını, bu ızdırabını fidan dikerek, yine o bölgeleri sahiplenerek bu acıyı gidermek gerekecektir. Bunun için ciddi anlamda okullarda, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde, il milli eğitim müdürlüğü bazında, çevre il müdürlükleri işbirliği içerisinde, orman bölge müdürlüğü işbirliği içerisinde veya sivil toplum kuruluşları, işte Tema Vakfı gibi toplum kuruluşları işbirliği içerisinde fidan dikme kampanyası başlatıldığını duymaktayım, görmekteyim. Bu anlamda hem İGEDER adına, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz adına, hem de Erkam Radyo adına gerçekten teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız Türkiye. İyi ki hamiyetperveriz. İyi ki merhamet sahibiyiz. Tabii orada ekranlarda gördüğümüz telef olmuş hayvanları geri getirme şansımız yok. O yanan kaplumbağaları tekrar hayata döndürme şansımız şüphesiz yok. Birçok canlarımız gitti. Onları geri getirme şansımız yok. Vefat eden canlarımıza ve insanlarımıza Cenab-ı Hak rahmet etsin. İnsanlarımıza rahmet etsin. Dilek ve temennisinde bulunmak istiyorum. Yaralılara Cenab-ı Hak acil şifalar versin. İşte ekranlara yansıyan bir durum var ki işte aniden ormanın içerisinde kurtarma çalışması yaparken, yangın söndürme ve soğutma çalışması yaparken bir an etrafınızın ateşle kuşatıldığını görebiliyorsunuz. Yani çok korkunç bir şey. Cenab-ı Hak orada çalışan bütün orman işçisini, itfaiye erini ve hava çalışmasında bulunan pilotlarımızı hepsini Cenab-ı Hak korusun ve bir an önce bu büyük beladan Cenab-ı Hak bizleri kurtarsın. Tabii afetler üst üste geliyor. İşte Rize'deki sel felaketinin, Artvin'deki sel felaketinin ardından bu tip bir yangın faciasıyla ülkemizin her bir tarafında bu faciayla karşı karşıya gelmek gerçekten üzücü. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, şu anda valiliklerimiz özellikle orman yoğunluğunun bulunduğu illerimizde ormana giriş çıkışı yasaklamış durumda. Girişleri yasaklamış durumda. Orada mangal yapmayı, piknik yapmayı, oyun oynamayı Eylül ayına kadar ertelemiş, ötelemiş durumda. Ne olur bu çağrılara dikkat verelim. Bakın öyle bir sıcak mevsimdeyiz ki ufacık bir kıvılcım, ufacık bir ateşleme, bir sigara izmariti bile yangını tetikleyebilir ve sonuçta onun sorumlusu sizler ve bizler olabiliriz. Yani orada bulunmuş olmak bu sorumluluğu getirebilir. Onun için bu çağrılara dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Kulak vermek gerektiğini düşünüyorum. Ne olur bu valiliklerimizin açıklamalarına dikkat edelim. Efendim, bu üzüntümüzle birlikte geçmiş olsun Türkiye'm diyorum. Geçmiş olsun halkım, milletim diyorum. İGEDER adına, Erkam Radyo adına Cenab-ı Hak bizi afetlerden, belalardan korusun. Tabii afetler ve belalar da ister istemez bir takım düşünmeye de neden olması gerekiyor. Kendimizi check etmek açısından, bir değerlendirmeye tabi tutmak açısından da ihtiyaç var diye düşünüyorum. Cenab-ı Hak bizleri de ıslah etsin, günahlarımızı affetsin, bağışlasın. Dilek ve temennisiyle Eğitim Dünyası programında asıl konuma tekrar dönmek istiyorum. Efendim, geçtiğimiz hafta dedik ki Neurolinguis program üzerine, yani bireysel mükemmelliğe ve başarı ulaştırma noktasında kanıtlanmış tekniklerin olduğunu düşündüğüm NLP teknikleri üzerine konuşmuştuk. NLP'nin uygulamaları ve tekniklerinin de bir takım varsayımlara, bir takım esaslara dayandığını ifade etmiştik. Bu NLP, Richard Bandler ve John Grindler tarafından 1970'li yıllarda uygulamaya döküldüğünü, daha sonra değişik vesilelerle geliştirildiğini ifade etmiştik geçtiğimiz hafta. Tabii NLP'nin bir takım kabulleri, bir takım varsayımları var dedik. Bunlardan bir tanesi, yani 10 taneyi hemen özetledikten sonra kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Bir, etkin iletişim kurmak, iletişimin anlamı aldığımız cevap kadardır. İletişim kurmamak imkansızdır. İletişim kurmamak imkansızdır. Dolayısıyla madem ki iletişim kurmak imkansız, o zaman etkin iletişim kurmalıyız. Etkin iletişim kurabilmek için de sınıfta öğrencilerin önünde yaptığımız her şey bir iletişim biçimidir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Öğrettiğimiz sınıfta, dersine girdiğimiz sınıfta, öğrencilerin önünde yaptığımız her şey bir şekilde iletişim kuralına giriyor. O zaman orada kullandığımız kelimelere, yüz ifademizdeki değişikliklere, duruş şeklimiz, sınıfı düzenleme şeklimiz ve durduğumuz yer ve benzeri hepsi bu iletişim esasları içerisine girdiğini buradan ifade etmek istiyorum. Ve dolayısıyla bunun farkına varmamız gerektiğini geçtiğimiz hafta ifade etmiştik. İkincisi, iletişim maddesi içerisinde yine NLP'nin varsayımları olarak kabul ettiğimiz iletişimin anlamı aldığımız cevap kadardır. Yani iletişimin anlamı aldığımız cevap kadardır. Diğer bir şeyle ifade ettiğimiz zaman da ilettiğiniz şeyin anlamı aldığınız yanıttır veya cevaptır şeklinde de ifade edilebilir bu. Ama benim en çok söylemek istediğim iletişimin anlamı aldığımız cevap kadardır. Dolayısıyla insanlar söylediklerini ve yaptıklarını kendi zihin haritaları aracılığıyla algılar. Yani bunu sunan da, iletişimi gönderen de, gönderici olan da, alıcı olan da bu şekilde değerlendirir. Kendi yaptıklarını, söylediklerini kendi zihin haritaları aracılığıyla algılar. Birisi söylediğimizden başka bir anlam çıkarırsa bu bizim için iletişimin anlamının ne algılanıyorsa o olduğunu fark etmemiz için bir fırsattır. Yani iletişim kazası dediğimiz hadise aslında buradan kaynaklanıyor. Çünkü herkesin yaşadığı deneyim farklı olduğu için, zihin haritaları farklı olduğu için karşıdan anlaşılan farklı olabilir, farklı bir anlam çıkabilir. İşte buradaki neden kişinin yaşadıkları, daha önce hissettikleriyle alakalı bir durum. O zaman iletişimimizin nasıl algılandığını fark etmek, kendimizi bir dahaki sefere daha net ifade etmek için bir ayarlama fırsatı verecektir. O anlamda iletişimin anlamı aldığımız cevap kadardır. Aynı şekilde bu öğretmenler için de geçerli. Çünkü bizim mesleğimiz, işimiz, becerimiz, gücümüz iletişim olduğuna göre en büyük mücadele alanımız da bizim kazanım gerektiren alanımızda iletişim olduğuna göre biz başkalarından istediğimiz şeyle ilgili olarak suçu karşı taraftakinin anlayış eksikliğine atmamız mümkün değil. Dolayısıyla bizim karşı taraftaki kişinin en iyi bir şekilde anlayabilmesi için onun duygu ve düşüncelerini biliyor olmamız gerekir. Onun bu dünyaya ait farklı bakış açılarını görmemiz gerekiyor. Değişmesi gereken aslında biz kendimiziz. Doğru anlatabilmek için, doğru anlaşılabilmek için kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Hayatın üzerinde gerçekten kontrole sahip olduğumuz yönü olan kendi davranışlarımız üzerinde tam kontrole sahip olmamıza izin verecektir ister istemez bu durum. Çünkü ben kendi davranışlarımı kontrol altına alabildiğim zaman, kendi duygu ve düşüncelerimi kontrol altına alabildiğim zaman ister istemez karşı taraftaki kişi de bu noktada daha doğru anlayacaktır. Tabii bu arada kendimi değiştirmemde birlikte karşı taraftaki kişinin de nasıl algıladığını fark etmem gerekecek. Ona göre de onun algılama biçimine dikkat alarak da kendi süreçlerimi, iletişim süreçlerimi kontrol etmemiz gerekecek. Evet, dolayısıyla iletişim kurmak, kurmamak aslında imkansız. Kesinlikle her zaman iletişim kuruyoruz. En azından sözsüz olarak kesinlikle iletişim var. Hele hele öğretmenin iletişim kurmaması zaten mümkün değil. Bundan dolayı seçeceğimiz kelimeler oldukça önemli. Gülümsememiz, duruşumuz, bakışımız, bunların hepsi birer iletişim aracıdır. Düşüncelerimiz ve iç diyaloglarımız yine iletişim aracıdır. Öyle olunca ses tonumuz, vücudumuzun duruşu, hareketlerin aracılığıyla ifade ediyoruz, anlatıyoruz. Sınıfımızın tertip ve düzeni, bunların hepsi iletişim içerisine giriyor. Bir de ne söylediğimiz değil, karşı taraftakinin ne anladığıdır. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Evet, şimdi kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, iletişimimizin iki önemli varsayımdan bahsettik NLP teknikleri açısından. Bir de iletişim esnasında eğer bir takım sorunla karşılaşıyorsak, bir dirençle, bir meydan okumayla karşılaşıyorsak, yine bunun, yine bu maddeyle bir alakası var. NLP şunu söylüyor: direnç varsa uyum yokluğunun bir sonucudur diyor. Eğer söylediklerimizle ilgili, yaptıklarımızla ilgili veya yapılmasını istediklerimizle ilgili karşı tarafta bir direnç varsa, bir baş okuma, bir meydan okuma varsa, o zaman burada bir uyum sorunu vardır. Eğer bir ortamda karşılıklı güven ve ilişki yani uyum yoksa ister istemez direnç ortaya çıkacaktır. Uyum oluşturmanın tekniklerini NLP bizlere öğretiyor. Uyum oluşturmanın kilit noktalarını NLP bize gösteriyor. Hangi şartlarda öğretmen çocuklarla nasıl uyum sağlar? Bu uyumu nasıl oluşturabilir? Bu konuda öğretmene düşen vazifeler nelerdir? Bunu önemli. Dolayısıyla iletişimde bir direnç varsa bizim anlattıklarımızla ilgili, yapmasını istediklerimizle ilgili sınıfta bir direnç söz konusu ise uyum yokluğunun bir sonucudur diyor NLP varsayımlarında. Efendim, NLP'nin etkin şekilde düşünme yollarıyla ilgili de bir takım varsayımları var. Bu varsayımlardan birincisi, bunu çok söylüyorum, çok ifade ediyorum. Geçen Eğitim Dünyası programında da bunun üzerinde durdum. Harita bölgenin kendisi değildir diye söylediğimiz bir cümle ki, yani zihnimizin gözünde oluşturduğumuz harita gerçeklik değildir. Yani harita asla bölgenin kendisi değildir ifadesi. Ne demek istiyorum burada? Ki NLP'nin varsayımları arasında en çok üzerinde durulan varsayımlardan birisidir. Harita bölgenin kendisi değildir. Zihnimizdeki dünya haritalarımız asla dünyanın kendisi değildir. Doğrudan dünyaya tepki vermek yerine haritalarımıza tepki veririz aslında. Zihinsel haritaları, özellikle de duyguları ve yorumlamaları güncelleştirmek, dünyayı değiştirmekten çok daha kolaydır. Dolayısıyla biz vermiş olduğumuz tepkilerimiz bizim yaşanmışlıklarımızla alakalı. Bizim daha önceki edindiğimiz tecrübelerle ilgilidir. Asla gerçeğe isabet etmez. Öyle olunca boşuna öfkelenmiş, boşuna tepki göstermiş oluruz. Böyle olunca işte ne söylersem söyleyeyim yapılmıyor ve değer bulmuyor gibi, benim de çok sık kullandığım bir takım serzenişlerle karşı karşıya kalırız. Aslında burada da yine biraz önce ifade ettiğimiz gibi kişi kendi zihinsel haritalarını, özellikle duygularını ve yorumlamalarını güncelleştirirse bu dünyayı değiştirmekten veya başkalarını değiştirmekten çok daha kolay olacaktır. NLP'nin varsayımlarından bir tanesi bu. Bu oldukça önemli. Yani bizler dünyaya ilişkin içimizde oluşturduğumuz kendi haritalarımıza göre davranıyor ve buna göre cevap verdiğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. İşte bizim deneyimlerimizin ve bu deneyimlerle ilişkili yaşadıklarımızın, duyguların sonucu bizde bir takım haritalar oluşturuyor. Yani haritalarımız bizim değerlerimiz, inançlarımız ve yaşadıklarımızla, yani hatıralarımızla, anılarımızla doludur. Bunların bazıları gerçekten bizim hayatımızda işe yarar şeylerdir. Bazıları ise yarar değil, belki bizi çaresizliğe iten bir takım hatıralardır veya duygusallığa iten hatıralardır. İşte bunları çok iyi fark etmek gerekiyor. Etkin bir şekilde iletişimde bulunmamızı sağlayacak olan esneklik, yeteneklere sahip olmayı ve hedeflerimize ulaşmayı öğrenme sürecindeki ilk adım, haritamızda nelerin olduğunu fark etmek ve onun sadece bir haritadan olduğunu, asla gerçek o olmadığını düşünmek gerekiyor. Bir de tabii her deneyimin de bir yapısı vardır. Bu da NLP'nin varsayımlarından bir tanesi. Her deneyimin bir yapısı vardır. Yani bunu şöyle ifade etmek gerekiyor. Çerçeveyi oluşturan kişi iletişimi ve gerçekleşecek aksiyonları kontrol eder. Yani ne demek? Her deneyimin kendine göre bir yapısı var. Düşüncelerimizin ve anılarımızın, hatıralarımızın kendilerine özgü kalıpları vardır. Bu kalıbı ya da yapıyı değiştirdiğimizde deneyimimiz kendiliğinden değişecektir. Hoş olmayan anılar nötrleşebilir veya işimize yarayan anıları da daha da zenginleştirebiliriz. Yani bu her deneyimlediğimiz şeyin kendisi olan yapısını bulup o yapıda ufak bir oynama yaptığımızda, zihinsel olarak bir oynama yaptığımız o kalıbı, o yapıyı değiştirdiğimizde daha önce yaşadığımız olumsuz bir deneyim belki bize daha hoş görünebilecek veya onun bizde olan etkisi, olumsuz etkisini nötrleştirebileceğiz veya daha önce yaşadığımız bir deneyimi daha farklı zenginleştirerek daha güçlü bir etki bırakmasını sağlayabiliriz. İşte önemli olan her yaşadığımız deneyimin o içerideki yapısını bulabilmek veya öğrencimize daha önceki yaşamış olduğu başarı hikayelerine yola çıkarak yeni başarılar yakalayabilmesi için o deneyimin yapısına analiz etmelerini sağlamak gerekiyor. Evet, NLP'nin etkin düşünme yollarıyla ilgili varsayımlardan bahsediyorduk. Bu varsayımlardan bir tanesi de insanlar ihtiyaç duyduğu kaynaklara kesinlikle sahiptir. İnsanlar ihtiyaç duyduğu kaynaklara kesinlikle sahiptir. Herkes ihtiyaç duyduğu içsel kaynağa sahiptir diye farklı bir şekilde bunu söylemek mümkün. Bu ne demek? Bizim zihinsel görüntüler, iç sesler, duygulanımlar ve hisler zihinsel ve fiziksel kaynaklarımızın temel yapı taşlarıdır. bizim sahip olduğumuz zihinsel görüntülerimiz, iç seslerimiz, duygulanma durumlarımız, hislerimiz bizim kaynaklarımızın temel yapı taşları. Onlara istediğimiz herhangi bir düşünceyi, duyguyu ya da beceri oluşturmakta kullanıyoruz, kullanmaya devam ediyoruz ve kullanmalıyız. Sonra da bu düşünce, duygu ve becerileri hayatımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz veya istediğimiz yerlere yerleştirebiliriz. Yani biz duygularımızı, yani biraz önce bahsetmiş olduğum zihinsel görüntüler, iç sesler, duygulanımlar ve hislerimizi, bu kaynaklarımızı, sahip olduğumuz temel yapı taşı kaynakları, ki bunlar zihinsel ve fiziksel kaynaklarımızdır. Bunları kendi düşünce, duygu ve becerilerimizle pozitif anlamda aktarabilirsek ve ihtiyaç duyduklarımızı daha ön plana çıkartabilirsek, ister istemez başarıyı da farklı alana taşımış oluruz. NLP'nin diğer varsayımı, hemen bunun ardından söylemek gerekirse, aksiyon almakla alakalı. Yani pozitif aksiyon almak. Yani bir iletişim kurmak, herkes iletişim kurmak zorunda. İki, düşünmek zorundayız. Etkin düşünmenin yolları ile ilgili NLP'nin varsayımları var. O üç tane, onu söyledim. Yetmiyor. Bir de aksiyona geçmek, eyleme geçmek gerekiyor. O da şu, pozitif aksiyonları almak. Ne demek? Eğer bir insan bir şey yapabiliyorsa, bu benim için de mümkün. Bu çok önemli bir şey. Eğer bir insan bir şey yapabiliyorsa, bu benim için de mümkün. Ne demek? O zaman ben de yapabilirim, ben de bunu gerçekleştirebilirim. Bu şu demek, başarılı bir insanın zihin haritasını öğrenip kullanabiliriz demek. Çok sayıda insan gidip denemeden bazı şeylerin imkansız olduğunu düşünüyor. Aslında bu oldukça yanlış. Yani denemeden bazı şeylerin imkansız olduğunu düşünüyor. Ancak daha önce yapan, bu konuyu denemiş olan birisiyle sohbet etse, görüşse, onu nasıl yapabildiğini analiz etmişse, edebilirse, o yapabiliyorsa ben yapabilirim derse, dolayısıyla bu düşünceden kurtulmuş olur. Bunun için her şey yapabileceğini düşünmek, yani başkasının yapabileceği olumlu, pozitif, güzel katma değer sunan, toplumuna ve kendi yaşamına katma değer bulacak sunduğunu, helal olan her şeyi kişi kendisi de yapabilir, gerçekleştirebilir. Bunun için neye ihtiyacı var? Fiziksel ya da çevresel bir sınır olduğunda deneyimler dünyası sizi haberdar edecekti. Başarıya ulaşma konusunda en çok kullanılan NLP varsayımlarından bir tanesidir. Bu da kişi, eğer başka birisi bunu yapabiliyorsa bunu ben de yapabilirim diyecek. Özellikle öğretmen olarak bizim buna çok ihtiyacımız var. Biliyorsunuz bir eğitim süreci içerisinde, bir öğretmen sürecinde bir şeyi defaatlerce tekrar ediyoruz ve çocuklarımızın o tekrar ettiğimiz yeni öğrendikleri bir şeyle ilgili beceri kazanmalarını istiyoruz. Önce başlangıçta zor olan bir şeyin daha sonra kolay olduklarını fark ediyorlar ve zihinlerine yerleşiyorlar. Dolayısıyla başarısız olarak gördükleri bir durumla alakalı olarak, eğer bizde iyi bir motivasyon yaparsak ve başkalarının yapabildi, ben öğrenebildim, annem baban öğrenebildi, yapabildi, sen de bu matematiği yapabilirsin, bu problemler çözebilirsin, bunu yazabilirsin, bunu okuyabilirsin dediğimiz zaman, işte o çocuklarımızın temsil kabiliyetlerini dikkate alıp onların da yapabileceğini ve etrafta yapabilenlerin olduğunu da fark ettirdiğimiz zaman, ister istemez çocuklarımız bunu daha kolay öğrenebiliyorlar, öğrenme noktasında kollarını sıvayabiliyorlar. İşte NLP burada diyor ki, eğer bir insan bir şey yapabiliyorsa bu senin için de mümkün. Hepimiz hızlı bir şekilde, aslında farklı şekilde deneyerek tek seferde öğrenebiliyoruz. Yeter ki deneme yollarımızın bizim zihinsel temsil kabiliyetlerimize uygun olmasını sağlamak. Yine NLP'de pozitif aksiyonları almakla alakalı varsayımlarda bir şey var ki, bu da benim çok hoşuma giden bir şeydir. Başarısızlık diye bir şey yoktur, sadece sonuçları vardır. Veya geri bildirim değil, bilgidir. Geri bildirim bilgidir. Başarısızlık diye bir şey yoktur. O sadece, mesela bir sınava girersiniz. Kıymetli öğrencimiz, YKS sınavı, LGS sınavı gibi sınavlara girersiniz. Veya okuldaki bir takım sınavlara girersiniz. Sınavlarda aldığınız sonuçlar o ana ait sonuçlardır. Asla başarısızlık değildir. Bunu çok sık kullandığımı belki okuldaki öğrencilerim de duyuyor olabilir. Başarısızlık diye bir şey yoktur. Sadece sonuçları vardır. Bunu her zaman öyle bakmak gerekiyor. Dolayısıyla eğer yaptığım bir şey o anda işe yaramıyorsa, başka şekilde yapıp bunu başaracak şekliyle sonlandırabilirim. Önemli olan burada ne istediğimizi bilmek ve içsel temsillerimizi ve imgelerimizi istenen hedefe doğru yöneltmek, yolculuğun başlangıcı. Yani haritamızın gerçeklik olmadığını aklımızda tutarak yeniden başarmak istediğimiz şeyle ilgili çaba sarf etmek, farklı yollarla denemek, yani esnek olmak. Dolayısıyla Bu noktada esnek olan kişi en büyük etkiye sahiptir ki NLP'nin diğer bir varsayımından bir tanesi. Eğer yaptığın şey işe yaramıyorsa başka bir şey de yap demek aslında bu esnek olmak. Herhangi bir şey yaptık, o anda istediğimiz sonucu elde edemedik. Onu bir başarısızlık olarak kabul etmiyoruz. O ana ait bir sonuç. O zaman başkalarının yaptığı bir şeyi ben yapabilmem için demek ki başka yollarla bunu yapmam gerekiyor. Başka şekilde çalışma kuralları belirlemem gerekiyor. Daha farklı çalışmam, daha çok çalışmalıyım veya daha etkili çalışmalıyım veya matematikle ilgili daha farklı çalışma yolları bulmalıyım gibi kendimize bir yorum yapabiliriz. Ama her zaman aynı şeyi yapıyorsak ve aldığımız sonucu ister istemez hep o kabul etmediğimiz, başarısızlık olarak kabul ettiğimiz sonucu alma imkanımız var. Eğer yeni bir sonuç almak istiyorsak muhakkak yeni bir şey yapmalıyız, yeni bir şey denemeliyiz. Özellikle de bu kadar çok alternatif varken, seçim yolları varken, insanlar yeni şeyler öğrenirken bunları önceden bildikleri kalıplara oturtma konusunda güçlü bir eğilim gösterirler. Dolayısıyla biz yeni alternatifler, yeni seçim yolları oluşturmak zorundayız. Yine NLP'de bir varsayım daha var ki, özellikle okullarda öğrencilerimiz için kullanacağımız bir varsayım. Her davranışın altında olumlu bir niyet yatar. Her acı verici, zararlı, hatta düşüncesiz davranış ilk ortaya çıktığı durum çerçevesinde olumlu bir amaca hizmet eder. Sadece onu daha temkinli, ona o davranışa daha temkinli yaklaşıp arka planda ne olduğunu iyi düşünürsek. Yani her acı verici, zararlı, hatta düşüncesiz davranış ilk ortaya çıktığı durum çerçevesinde eğer iyi değerlendirirsek, arka tarafındaki iyi niyeti bulursak olumlu bir amaca hizmet edebilir. Örnek, tehlikeyi uzaklaştırmak için yumruklamak gibi. Yani karşı tarafta bir tehlike görüyorsun ama bunun için yumruklarını sıkıyorsun. Yumruklar sıkmak başlangıçta istenmedik bir durum. Veya işte saklanmak, bir şeyden saklanıyorsun ama kişi kendisini güvende hissetmek için saklanıyor olabilir. Veya tehlike uzaklaştırmak için yumruktan sıkmış olabilir. Veya bağırmak istenen bir durum değildir ama gerçekten kişi artık sınıfta, okulda, iş yerinde, evde saygı görmek için bağırıyor olabilir. Yani bizim neden bağırıyorsun, neden yumruklarını sıkıyorsun sürekli, neden sürekli saklanıyorsun dediğimiz şeyin aslında arka planda da o kişi için aslında bir olumlu niyet olabilir. Buna göre bu eylemleri okumak gerekiyor. Onların yani bu eylemleri yapan kişilerin niyetlerini fark etmek gerekiyor, anlamak gerekiyor. Ve bu niyetlerini yine iyi bir şekilde yönlendirebilirsek, ön yargısız bir şekilde değerlendirebilirsek o zaman o kişiyi kazanmış olabiliriz. Yani kişinin bağırmış olması, yumruklanmış olması, yumruğunu sıkmış olması veya saklanmış olması, bu ve buna benzer eylemlere göz yummak ya da lanet okumak yerine onları kişinin olumlu niyetinden ayırabiliriz. Böylece aynı niyete ulaşmak için yeni ve daha olumlu seçenekler oluşturabiliriz. Bu sefer güvende hissetmesi için saklanmak yerine daha başka bir yol bulmasını sağlayabiliriz. Saygı görmek için sürekli sınıfta bağırmak yerine bu meseleyi çözersek, arka planda bağırmanın nedeni buysa bunu çözersek, bunun yerine hangi bir davranışı ortaya koyabileceğini söyleyebiliriz. Yine bu anlamda insanlar en iyisini tercih ederler. Her zaman seçenekleri arasından en iyisini tercih ederler. NLP'nin ilkelerinden bir tanesidir. Bununla bağlantılı olarak söylüyorum. Her birimizin kendine özgü bir kişisel tarihi vardır. Onlarda ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, neye değer vereceğimizi ve nasıl değer vereceğimizi ve öğreneceğimizi ve nasıl öğreneceğimizi istersemiz öğrenmiş oluyoruz. Bütün seçimlerimizi bunların bize sunduklarını içinden yapmak zorundayız. Ta ki aralarına daha yeni ve iyi seçenekle ekleninceye kadar. İşte biz öğretmenler çocuklarımıza bu kişisel tarihlerin içerisinde sahip oldukları değerleri, inançları ile alakalı bir durumla birlikte farklı seçenekler, farklı yenilikler ekleyebilir ve bu seçenekler içerisinde bir tercih imkanı sunarsak kişinin davranış değişiminin daha kolay olabileceğini ifade edebiliriz. Yine NLP'nin varsayımlarından bir tanesi ki oldukça önemsediğim bir varsayım, kuram veya zihin ve beden aynı sistemin parçalarıdır ki birazdan bu konuyla ilgili de paylaşmış olacağız. Mesela düşüncelerimiz kaslarımızın gerilimine neden oluyor mu? Evet. Nefes alışverişimiz duygularımızı olumsuz etkiliyor mu? Hızlı ve yavaş, doğrudur. O zaman buna benzer birçok şeyler birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Böyle durumlarda işte düşüncelerimiz de isterseniz bedenimizin ve kaslarımızı gerilimine neden oluyor. O zaman düşüncelerimizi kontrol edersek, duygularımızı kontrol edersek, düşüncelerimizi kontrol edersek davranışlarımızı kontrol etmiş oluruz. Ruh halimizi kontrol edebilmek amacıyla bilmemiz gereken yine en önemli bir varsayım bu. Zihin ve beden aynı sistemin parçalarıdır. Yani zihindeki olumsuz bir duygu durumu hemen bedenimize, el, kol, jest ve mimiklerimize yansıyor. Bundan kaçınılması mümkün değil. Veya bedenimizin duruşunu değiştirirsek, işte beden hareketlerimizi, duruşumuzu değiştirir veya farklı bir şekilde dönüştürürsek. Örnek, öfkelendiğiniz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Oturuyorsanız kalkınız, ayaktaysanız yürüyünüz gibi bir tavsiyesi var. Şu anda hemen aklıma geldi. Bakın ne oluyor? Bedenini hemen değiştiriyorsun. Kalkma eylemi, oturma eylemi, yürüme eylemi gibi. Bakın bulunduğun şeyden farklı bir eyleme geçiyorsun. Bu durum işte öfkeni kontrol etmeyi sağlıyor. Yani zihin dünyanı kontrol ediyor. Ruh halini kontrol etmek için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir tavsiye. O zaman zihin ve beden aynı sistemin bir parçası olduğunu her zaman fark etmek gerekiyor. Öyle olunca bununla birlikte biz günlük hayatımızı yürütüyoruz. İşte kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, bugün daha önceki dersteki NLP'nin bir takım varsayımlarını şöyle hızlı bir şekilde tekrar özetledim. Tabii NLP şunu öğretiyor bize, nörolingüistik program. Öncelikle kendi değerlerimizi öğrenmemiz gerektiğini öğretiyor. Yani kendi değerlerimizden kastettiğimiz bizim aile yaşantımızdan bize intikal eden, geleneklerimizden, göreneklerimizden bize intikal eden ve bizim üzerimizde giydirilmiş kendi değerimiz geliyor. Bu değerleri öğrenirsek ancak kendimiz oluruz. Başkalarının değerlerinin üzerine kendimiz olma şansımız yok. NLP kişisel mükemmelliğe ulaştırıyor dedik. Ve kişinin başarı zirvesini yakalamayı hedefliyor. Öyle olunca önce öğrenmemiz gereken şeylerin başında kendi değerimiz geliyor. Hepimiz şüphesiz çok değerliyiz. Hepimiz ihtiyacımız olan her türlü kaynağa sahibiz. Fakat biz kendi değerimizi bilmedikten sonra, yani kendimizi tanımadıktan sonra, kendimizin inançlarını, değerlerini, kültürünü, yaşam biçimini ve geçirdiğimiz zihnimizde oluşturduğumuz bir takım iç temsillerimizi öğrenmeden biz olma şansımız, ben olma şansımız şüphesiz yok. O zaman başkasına bize değer vermesi mümkün değil. O zaman kaynaklarımızı kullanmaya başlamadıktan sonra istediğimiz değişimleri de yapabilmemiz mümkün değil. O zaman önce kendi kaynaklarımızı, kendi değerlerimizi, kendi iç temsillerimizi öğrenmemiz gerekiyor. Önce farkına varmamız gereken şey kendi değerlerimizi öğrenmemiz, kendimizi fark etmemiz. Ve kendi dünya modelimizin farkına varmalıyız. Kendi dünya modelimiz ne? Beynimizin, duyularımızın farkına varmamız gerekiyor NLP'yi kullanabilmek için. Kullandığımız dili nasıl kullandığımızın farkına varmamız gerekiyor. Kullandığımız dildeki kelimeleri, cümleleri nasıl yerleştirdiğimizin farkına varmamız gerekiyor. Neleri yok edip değiştirdiğimizin ve neleri değiştiremeyeceğimizin farkına varmamız gerekiyor. Hemen şimdi. Yani kendi dünya modelimizin farkına varmadan NLP'de, NLP'de yolculuk yapma şansımız şüphesiz yok. Yani kendimizi farkına varacağız ki kendimizi değiştireceğiz. Dolayısıyla bir öğretmen olarak da çocukları değiştirme imkanımız olsun. Peki neden yapıyoruz bunu? Neden kendi dünyamızın farkına varmak zorundayız? Yapmamızın nedeni ne? Biz her şeyi pozitif bir nedenle yapıyoruz aslında. Ama bu pozitif nedenle yaptığımız davranışlar fırsat ve seçeneklerimizi artırmıyorsa, bizi çözümsüz sorunlarla karşı karşıya bırakıyorsa, değiştirmemiz gerek neyi? Kendi modelimizi değiştirmemiz gerekiyor. O zaman dünyayı yönettiğimiz modelimizi, yani kendimizi temsil eden modelimizi değiştirmek ve onun iç temsilleriyle bir takım oynamalar yapmak gerekiyor. Onun için NLP teknikleri bu anlamda isterseniz davranışların değişmesi noktasında bir fayda sağlıyor. Yani pozitif davranışlar negatif sonuçlar doğurmamalı tabii ki. Ama oluyor mu günlük hayatımızda? Pozitif davranışlar negatif sonuçlar doğuruyor. Beş duyumuzla algıladığımız, yaşadığımız dünyayı beynimizde kaydediyoruz. Her anımızı bu şekilde kaydediyoruz. Bu bazen subjektif şekilde kayıtlar gerçekleşiyor. Bazen objektif şekilde kayıtlar gerçekleşiyor ama eksiksiz olarak doğumumuzdan bugüne kadar bu kayıtlar kesinlikle yapılıyor. Dış dünyadan aldığımız çok zengin bilgilerin o anda ilgilendiğimiz içerikle ilgili olanların farkında olarak takip edebiliyoruz. Ama geri kalan tümünü ise farkında olmadan ya bozuyoruz ya yok ediyoruz veya genellemeler yapıyoruz. Bakın, bizi ilgilendiren, ilgilendiğimiz kısımlarla ilgili olan kısmı alıyoruz. İlgilenmediğimiz kısımlarla ilgili de yok ediyoruz, genelliyoruz ve bozma davranışında bulunuyoruz. Bu ise beynimizdeki subjektif dünya ile gerçek dünya arasında bir takım farkların oluştuğunu bir kanıtı. Peki bu farklar büyüdükçe, işte bu gerçeklerle subjektif temsiller, algılar, zihnimizdeki oluşturduğumuz algılar arasında uçurum arttıkça sorunlarımız da, stresimiz de artıyor. Her sorunu çözdüğümüzde başka bir sorunla karşılaşıyor ve hayatımızı sorunlar ve çözümleriyle yaşar hale getirmeye başlıyoruz. Kaynaklarımızın farkına varmadan, tıpkı bir konservenin son kullanma tarihine kadar kullanıldığında atıldığı gibi yaşıyor ve gelişemeden bu dünyadan ayrılıyoruz. O halde ne yapmak gerekiyor? Yani biz kaynaklarımızın farkına nasıl varacağız? Nasıl ki bir konservenin son kullanma tarihine kadar kullanılmadığı zaman ne olur? Atılıyor. O zaman da biz kendi kaynaklarımızı kullanmadan, belki geliştiremeden işte ömrümüz kafi oluyor ve vefat ediyoruz ve bu dünya bir değer katamadan bu dünyadan ayrılıp gidiyoruz. Dolayısıyla hani men arafe nefsehu fekad arafe rabbe, kendi nefsini tanıyan Rabbini tanır babından olmak üzere kendi kaynaklarımızı ve kendimizi nasıl anlayabiliriz ve bu kendini anlayan, kendini bilen bir öğretmen olarak sınıfımızdaki öğrencilerimizin zirvesini nasıl yakalatabiliriz, onlara nasıl eğitimcilik yapabiliriz anlamında NLP'nin teknikleri, varsayımları işe yaradığını ifade etmek istiyorum aslında. Şimdi kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, bir öğretmen olarak şunu düşünelim. Gişe rekorları kıran bir film yazıyoruz. Gişe rekorları kıran bir film. Yani onu biz kendimiz yazıyoruz aslında. Senaristi biziz, yazarı biziz, yönetmeni biziz, film ekibi, prodüktörü hepsi biziz. Bizler aslında bu hayatı kendimiz yazıyoruz. Dolayısıyla başarılı dersler yani eğlenceli dersleri planlayabilmek için önce kendimizi planlamamız gerekiyor. Kendimizin eğlenceli olması gerekiyor. Kendimizin ona inanmış olması gerekiyor. Yani bir sınıfa girişimizden tutun sınıftan çıkıncaya kadarki 40 dakikalık süreci zihnimizde çok güçlü bir şekilde canlandırdığımız zaman, işte zihnimizde o filmi oynattığımız zaman ve gerçekteki olaylara ilişkin bir kurgu yaptığımız zaman ve bununla ilgili zihin dünyamıza komut verdiğimizde bedenimizi buna göre, hani zihin ve beden bir bütündür dedik ya, burada biraz önce ifade ettik, zihin ve beden aynı sistemin parçalarıdır dedik ya, dolayısıyla önce sınıfa girdiğimizde 40 dakikalık dersin başarılı olması ve istenen hedefe ulaşabilmesi için önce zihnimizde çok iyi bir kurgu yapmamız gerekiyor. Zihnimizde oynattığımız filmler, özellikle de gelecekteki olaylara ilişkin oluşturduğumuz filmler, başarımız ve dünyadaki etkinliğimiz açısından kritik bir öneme sahiptir kıymetli dostlar. Nitekim araştırmalar şunu gösteriyor ki mükemmel ve yüksek derecede etkin olan öğretmenlerin veya insanların istedikleri şeylerle onları elde ettiklerinde nasıl bir şey olacağıyla ilgili olarak zihinlerinde pozitif provalar yaptıklarını gösteriyor. Dolayısıyla biraz önce onu söylemeye çalıştım. Yani bir 40 dakikalık dersin sürecini önceden zihnimize çok iyi bir şekilde prova etmek, oynamak gerekiyor. Yine daha yakın zamanlarda yapılan bir araştırmalar ise şunu gösteriyor. Gözümüzün önünde canlandırmanın ve zihinsel provanın önemi her geçen gün daha ortaya çıkıyor. Mesela profesyonel sporcuların bunu daha iyi yaptığını görebiliyoruz. Profesyonel sporcular yaygın bir şekilde kullanıyorlar. Bir spora, bir oyuna çıkmadan önce zihinlerinde bu provayı çok iyi bir şekilde yapıyorlar veya koçları, mentorları bunu yaptırıyorlar. Bir şeyleri elde eden insanlar, kendi hayatlarında film ekibi, kendi hayatlarında yönetmen, kendi hayatlarında senaryo yazarı ve prodüktör olduklarının farkında oldukları zaman istedikleri sonuçlara ulaşabilirler. İşte istedikleri sonuçla ilgili pozitif zihinsel haritalara uygun olarak da bir aksiyon almaları ister istemez mümkün olacaktır. Şimdi o zaman şöyle bir soru sormak istiyorum kendimize, Erkam Radyo dinleyicilerimize, burada bizi dinleyen öğretmenlere şu soruyu sormak istiyorum. Ve burada bu soruyla bitirmek istiyorum. Sınıfa girmeden önce içinde bulunduğumuz ruh durumunun dersin kendisine nüfus edebildiğini ve onu baştan sona etkileyebildiğini hiç fark ettik mi? Sınıfa girmeden önce bulunduğumuz ruh durumunun dersin kendisine nüfus edebildiğini ve onu baştan sona etkileyebildiğini hiç fark edebildik mi? Yani günün başında kendimizi kötü hissedersek tüm günün nasıl devam edeceğini tahmin edebiliyor muyuz? Aslında işte bizim burada söylemek istediğimiz NLP tekniğiyle bizler duygusal durumu, mesela örnek endişeliden sakine, öfkeliden mutluya çevirmenin tekniklerini ve kilit noktalarını öğrenmeye çalışıyoruz. O zaman can alıcı nokta şu, yani biz bugün 22 yıl önce öğrendiğim, hayatıma giren ve bugün de Erkam Radyo'da paylaştığım NLP tekniklerinin eğitimciye fayda sağlayacak kısmında büyük soru şu. Sınıfa girmeden önce içinde bulunduğumuz ruh durumunun dersin kendisine nüfus edebildiğini ve onu baştan sona etkileyebildiğini hiç fark ettiğimiz oldu mu? Şüphesiz olmuştu. İşte o zaman işin püf noktası bu. Ben ruh durumumu derse girmeden önce nasıl düzenleyebilirim? Nasıl kontrol altına alabilirim? Bu konuda sihirli cümle ne? Bunun için NLP'nin alet kutusu dediğimiz bir numaralı alet kutusunda öneri şu. İçsel durumlarımızın anlık listesini çıkartmak. Yani gözümüzü kapatıp içsel durumlarımızın anlık listesini nasıl çıkartacağız? Gözlerimizi kapattık ve bütün içimize doğru yöneldik. Bu seher vaktinde olabilir. Bir namaz sonrası olabilir. Sonra içsel konuşmalarımız. Dinliyoruz. Kendi kendimize neler anlatıyoruz? Ne gibi düşünceler, aksiyonlar, duygular üzerimizde geçiyor? Kendimize kızıyor muyuz? Yüksek sesle mi konuşuyoruz? Yavaş mı konuşuyoruz? Kendimize nazik mi davranıyoruz? Sert mi davranıyoruz? Otoriter miyiz? Arkadaş canlısı mıyız? Bakın bütün bunlar hepsi o sessizlik anında, içsel konuşmada ortaya çıkıyor. İşte bütün bunlardan yola çıkarak kendimize söylediğimiz kelimeler, davranış biçimimizi, bütün bunları dikkate alarak bunları not ettiğimizde kendi duygu durumumuzu, duygu haritamızı ön plan çıkartmış oluyoruz. Heyecanlı, sinirli, öfkeli, mutlu, kendisine kızan, yorgun, acılı. Tabii bu sessizlik anında, gözlerimizi kapatıp içimize odaklandığımız anında, bedenimizin herhangi bir yerinde ağrı var mı? Göğsünde, sırtında, kolunda veya herhangi bir yerde. İşte buna NLP'de kalibrasyon becerisi adı veriliyor. Yani bu kalibrasyon becerisi dediğimiz hususiyet bu noktada önemli. Yani kalibrasyon dediğimiz şey kişinin kendisini gözlemleyebilmesi demek. Kişinin kendisinde meydana gelen değişimleri gözlemleyebilme yeteneğine kalibrasyon diyoruz. Yani bu sessiz tiyatroda, yani gözlerimizi kapatıp içimize döndüğümüzde, odaklandığımızda, içsel konuşmalarımızı takip ettiğimizde, meydana gelen değişimleri gözlemlediğimizde bu bir kalibrasyon oluyor. Bu kalibrasyon yeteneği. Kalibrasyon bir noktada aslında birçok alanda kullanılan bir durum. Kalibrasyon. Oldukça önemli bir durum. Jest, mimik, hareketlerimizdeki değişimler bir ipucu. Bu anlamda, bu sessizlik anında bu jest, mimikler, hareketler, değişimler aslında bazı meslekler tarafından okunuyor, değerlendiriliyor ve bunun için bu jest mimiklerin, işte göz hareketlerin karşı taraftan iyi okunmaması için de işte gözlükler takılıyor ve benzeri, biliyorsunuz bunların hepsini. O zaman şu doğru soru şu kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Şu anda neredeyim? Olmam gereken noktanın gerisinde miyim yoksa ilerisinde mi? Yani bir öğretmen olarak şu anda neredeyim? Bir öğretmen olarak olmam gereken noktanın gerisinde miyim yoksa ilerisinde miyim? Bu anlamda NLP aslında bir modelleme ilkesine dayanır. NLP içerisindeki tüm bilgileri gözlemleyerek elde edilmiştir. Amaç modelleme ilkesiyle daha iyiye ulaşabilmektir. Modelleme şu ilkeye dayanır. Biraz önce ilkelerinden bir tane söylemiştik. O ilkeye dayanır. Eğer bir kişi bir şeyi başarabiliyorsa veya başardıysa sen de başarabilirsin. Sadece nasıl ve yol önemli. NLP'yi kullanarak başarılı insanları modelleyebilir ve onların üstünlüklerini bulabiliriz. Ve böylece hayatımıza uyarlayabiliriz. İşte iyi bir öğretmen olabiliriz. Başarılı bir öğretmenin hikayesini yola çıkarak iyi bir öğretmen, iyi bir yönetici olabiliriz. Bu aynı zamanda bizim öğrenme sürecimizi geliştirecek. Neye ihtiyaç olduğumuzu belirleyecek. Hangi iç kaynaklarımızı değerlendireceğimizin yollarını gösterecek. Mükemmel yolculuğumuzun başlangıcı olacak. İşte bu konuda modelleme birebir kopyalama anlamına gelmez tabii ki. Yani bu modelleme bir öğrenme şekli ama asla birebir kopyalama anlamına gelmez. Soru, sorun ve akıllıca gözlemleyin. Karşı tarafta başarılı bir insanın yanına gidin. Soru sorun, akıllıca gözlemleyin. Nasıl yapıyor, günü nasıl geçiriyor, hangi tutum ve davranışlara sahip, kendisini nasıl motive ediyor, zihinsel davranışlar neler? Beğendiğiniz şeyleri alabilirsiniz, beğenmediklerinizle ilgili üzerinde müzakere edebilirsiniz. Asla beğenmediğiniz şeyleri de kendinizi entegre etmek zorunda değilsiniz. Yani modelleme birebir kopyalama anlamına asla gelmez. Modelleme kıskançlık yaratmak, oluşturmak asla değildir. Modelleme yapabilmek için hedefleriniz doğrultusunda yapmak istediklerinizi başaran birini bulmak ve onun gittiği yolu çözümlemek ve kendi kişilik özelliklerinize uygun hale getirmek. Buradaki esas bu. Çok önemli kişileri, hatta dahileri ilk başta model almak bize bir şey de kazandırmayabilir. Tabii modellemeyi de adım adım yapmak gerekiyor. Modelleme bilginin ve araştırmanın en büyük meyvesidir. Bilgi güçtür. Bilgiyi kullanmak yetenek işidir, ustalık işidir. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Efendim, yine tabii bugün planladığımız şekliyle programı tamamlayamadık. İnşallah bir sonraki Eğitim Dünyası programında başarılı dersler için içten dışa nasıl planlama yapılır, hedeflere nasıl ulaşılır, bunun için temsil sistemleri nelerdir, bu temsil sistemlerimizi nasıl okumalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz ve İyi bir şekilde sonuç alabilmek için, kendi filmimizi oluşturabilmek için neler yapmamız gerekir? Bu konuda kilometre taşlarımız nelerdir? Bunun üzerine sohbeti gerçekleştiriyor olacağız. Efendim, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, bugün yine eğitim için NLP yani Neuro Linguist programın ile alakalı geçmiş yaşantımızdan yola çıkarak elimizden geldiği kadarıyla, dilimizin döndüğü kadarıyla bir şeyler paylaşmaya çalıştık. Derslerimizin daha eğlenceli, daha keyifli olabilmesi için önce kendimizi değiştirmenin gerektiğini söyledik. NLP'nin bazı tekniklerinin, bazı varsayımların ki birçok varsayımlarının kanıtlanmış olduğunu, işe yaradığını ifade etmeye çalıştım. Bu konuda çocuklarımıza da rehberlik yapabiliriz. Ancak önce biz öğretmenler kendimizi değiştiriyor olmamız gerekiyor. Kendimizi ve sahip olduğumuz içsel kaynaklarımızı çok iyi biliyor olmamız gerekiyor. Kendi değerlerimizi ve değerlendirmelerimizi çok iyi bilmemiz gerektiğinden yola çıktık. Efendim, bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.